Ayrım 6.
Amerikalıların sorunlarıyla ilgilenen bölümün telefon numarasıyla adresini verdi. Yüreğim deli gibi çarpıyordu ama rakamları aklımda tutabilmiştim. Birkaç saniye sonra Moody öfkeyle almacı elimden kaptı ve telefonu kapattı. "Ben yanında olmadan onlarla konuşamazsın," diye bağırdı.
Gece yatağımda telefon numarasıyla adresi belleğime yerleştirmek için basit kodlar yarattım ve bilgileri adres defterime yazarak defteri paralarımın bulunduğu yere sakladım. Yine de önlem olarak numaraları sabaha kadar yineleyip durdum. Sonunda karşıma bir yardım kaynağı çıkmıştı işte. Bir Amerikalıydım ben. Elçilik mehtapla birlikte beni buradan çıkarmanın bir yolunu bulacaktı kuşkusuz. Onlarla ilişkiye geçmem yeterliydi. Hemen ertesi gün olasılık gerçekleşti. Nereye gideceğini bana söylemek zahmetini göstermeden çekip gitti Moody. Ameh Bozorg ve diğerleri öğleden sonrası uykularına çekildiler. Yavaşça mutfağa girdim ve telefona uzandım. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Bağlantı için geçen saniyeler bana saatler gibi göründü. Telefon bir kez, iki kez, üç kez çaldı. Bu arada ben çabuk açmaları için dua ediyordum içimden. Tam birisi telefonu açtığında Ameh Bozorg'un kızı Fereşte içeri dalmaz mı? Telaşlanmamaya çalıştım. Benimle hiç İngilizce konuşmadığına göre aramızda geçecek konuşmayı da anlamayacaktı. "Alo," dedim alçak sesle. Hattın öbür ucundan bir kadın sesi. "Yüksek sesle konuşun," dedi. "Konuşamam. Ne olur bana yardım edin. Beni eve kapattılar." "Yüksek sesle konuşun. Sesinizi duyamıyorum." Hayal kırıklığıyla gözyaşlarıma engel olmaya çalışarak biraz daha yüksek sesle "Yardım edin, beni buraya kapattılar," dedim. "Yüksek sesle konuşun," dedi kadın. Telefonu kapatmıştı. Moody eve geldikten 10 dakika sonra hışımla yatak odamıza girdi. Beni yataktan çekip kaldırdı ve omuzlarımı tutup sarsarak "Kiminle konuştun, söyle," diye bağırdı. Şaşırmıştım. Ev halkı tarafından sevilmediğimi biliyordum ama Fereşte'nin içeri girer girmez haberi ona yetiştireceğini beklemiyordum. Hemen bir şeyler uydurmaya çalıştım. "Hiç kimseyle," dedim. "Yalan da sayılmazdı bu. Konuşmuşsun. Bugün birisiyle telefonda konuşmuşsun." "Hayır, Ese'yi aramaya çalıştım ama onunla konuşamadım. Numara aklımda yanlış kalmış olsa gerek." Moody parmaklarını omuzlarıma geçirmişti. Mehtap bir köşede hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. "Yalan söylüyorsun," diye bağırdı Moody. Beni sırtüstü yatağa itti ve bir süre daha bağırıp çağırdıktan sonra kapıyı vurup çıktı. "Çıkmadan önce de bir daha elini o telefona sürmeyeceksin," diye buyurdu. Moody dengemi bozmuştu. Bana karşı tutumunda günü gününe uymadığından eyleme geçmek için herhangi bir tasarı hazırlayamıyordum. Bağırıp çağırdığı zamanlarda elçilikle bağlantı kurma kararım kesinleşiyordu. Bana karşı iyi olduğunda ise düşüncesini değiştirip bizi eve götüreceği konusunda umutlarım canlanıyordu. Benimle oyun oynuyor ve bir karara varmamı zorlaştırıyordu. Geceleri bana verdiği ilaçlarla sakinleşiyor, gündüzleri kararsızlık içinde çırpınıyordum. Ağustos sonlarına doğru bir sabah, İran'a geleli neredeyse bir ay olmuştu, Moody bana "Cuma günü Mehtap'ın doğum gününü kutlayalım mı?" diye sordu. Şaşırmıştım. Mehtap'ın doğum günü cuma değil, 4 Eylül salı günüydü. "Doğum gününü gününde kutlayalım," dedim. Moody sinirlenmeye başlamıştı. İran'da doğum günlerinin önemli birer sosyal olay olduğunu, ailenin o gün bir araya gelmesinin gerekliliğini ve bu işin ancak kimsenin çalışmadığı cuma günü yapılabileceğini anlatmaya çalıştı. Direnmeyi sürdürdüm. Kendi haklarım için Moody'ye karşı koyamasam da Mehtap'ı mutlu edebilecek her şey için sonuna kadar savaşmaya hazırlıklıydım. İran gelenekleri beni hiç ilgilendirmiyordu. Nasıl başardım bilemiyorum ama ailesinin homurdanmasına karşın salı günü öğleden sonra doğum gününün kutlanmasına karar alındı. Hazır bir kez sözümü geçirebilmişken ona bir bebek almak istiyorum dedi. Moody bunu da kabul etti. Alışverişe çıkmak için Macit'i ayarladı. O gün bir sürü dükkana girdik çıktık. İran'da yapılan bebeklerin hiçbirini beğenmiyorduk. Sonunda Japon malı kırmızı beyaz çizgili pijamalı bir bebek bulduk. Ağzında emzik çıkarılınca bebek ya gülüyor ya da ağlıyordu. Fiyatı İran parasıyla 30 dolar karşılığındaydı. Amma da pahalıymış dedi Moody. Bir bebeğe bunca para veremeyiz. Hayır vereceğiz diye karşı koydum. Çocuğun burada hiç bebeği yok. Bunu alıyoruz. Bebeği aldık. Doğum günü dolayısıyla Mehtap'ın mutlu olacağını umuyordum. Gün yaklaştıkça heyecanı artıyordu. Çocuğumun gülümsediğini ve güldüğünü görmek ne güzeldi. Bu özel olaydan 2 gün önce ortaya çıkan bir kaza her şeyi bozdu. Mutfakta oyun oynarken küçük bir tabureden düştü. Tabure parçalandı, kırılan ayağın keskin bir ucu çocuğun koluna saplandı. Çığlığını duyunca koşarak yanına gittim ve damarından fışkıran kanı görünce ne yapacağımı şaşırdım. Mudi kanı durdurmak için kolunu sıkıca sardı ve Macit'in arabasına atlayarak hastaneye gittik. Acıyla kıvranan yavrumu kollarımda sallarken Mudi telaşlanmamamı söyledi. Hastane 2 sokak ötedeydi. Burada ilk yardım yapılmıyor diyerek bizi geri çevirdiler. Sıkışık trafikte beceriyle araba kullanan Macit ilk yardım yapan bir hastaneye bizi ulaştırdı. İçeri daldığımızda ilk gözüme çarpan pislik ve dağınıklık oldu ama gidilebilecek başka bir yer yoktu. Bekleme odası tıka basa insan doluydu. Mudi bir doktor yakaladı ve kendisinin Amerika'dan ülkesine ziyarete gelen bir doktor olduğunu, kızına acil müdahale gerektiğini açıkladı. İranlı doktor bizi hemen içeri aldı ve meslektaşına yardım amacıyla bu iş karşılığı ücret talep etmeyeceğini söyledi. Mehtap'ın kolundaki yarayı inceledikten sonra gerekli aletleri hazırladı. Anestezi yapılmayacak mı diye sordum dehşet içinde. Hayır dedi Mudi. İçim bulandı. Mehtap şimdi çok metin olmalısın dedim. Mehtap iğneyi görünce çığlığı bastı. Mudi sakinleşmesi için ona bağırdı. Güçlü kollarıyla ameliyat masasına sımsıkı bastırdı çocuğu. Kızım küçücük avucuyla elimi yakaladı. Babasının güçlü kolları arasında hala çığlık çığlığa bağırıyor, kurtulmak için çırpınıyordu. İğne tenine batarken bakamadım. Odada çınlayan her çığlıkta iğneler bana batıyormuş gibiydi. Nefret kaplamıştı her yanımı. Mudi yüzünden bu cehennem gibi yere düşmüştük. Birkaç dakika süren bu işlem boyunca gözyaşlarım yanaklarımdan aktı durdu. Bir anne için yavrusunun ızdırap çektiğini görüp elinden hiçbir şeyin gelmemesi kadar büyük bir acı olamaz. Onun yerine keşke ben işkence çekseydim. Ama bu olası değildi. Midem buruluyor, soğuk terler döküyordum. Ama asıl acıyı çeken Mehtap'tı. Ona sarılmak ve acıya dayanmasına yardımcı olmaya çalışmaktan başka hiçbir şey gelmiyordu elimden. İranlı doktor işini bitirdikten sonra tetanoz iğnesi yaptırmamız için bir reçete yazdı ve Mudi'ye reçeteyi verirken neler yapılması gerektiğini de anlattı. Kucağımda inleyen Mehtap'la birlikte hastaneden ayrıldık. Önce bir eczane bulup tetanoz iğnesini alacak, sonra da bir başka hastaneye gidip iğneyi yaptıracaktık. Mudi'nin Amerika'yı bırakıp burada doktorluk yapma isteğini anlayamıyordum. İranlı doktorun çalışmasını eleştirdi ve gerekli aletlere sahip olsaydı kendisinin kesinlikle çok daha düzgün bir dikiş yapacağını söyledi. Amehbozorgların evine vardığımızda Mehtap bitkin düşmüştü. Hemen uykuya daldı. Uykusu arası iç çekişlerini duydukça içim parçalanıyordu. 2 gün süreyle güler yüzlü olmaya karar verdim. Özel bir gün olacaktı doğum günü. 2 gün sonra Mehtap'ın 5. doğum gününün sabahı Mudi ile erkenden evden çıkıp doğum günü pastasını ısmarlamak üzere bir pastaneye gittik. Büyük ve gitar biçiminde bir pasta olacaktı bu. Renk ve görüntü olarak Amerikan pastalarından farklı olmayacaktı ama tadından pek emin değildim. Pastayı sen süslesene dedi Mudi. Bu konuda oldukça yetenekliydim ama hayır, gerekli araç gereç yok elimde dedim. Pasta süsleme konusunda üstüne yoktur dedi pastacıya. Pastacı İngilizce konuşarak bana bizimle çalışmak ister miydiniz diye sordu. Hayır diye kestirip attım. İran'da çalışmak için parmağımı bile kıpırdatmaya niyetim yoktu. Eve döndük ve doğum günü hazırlıklarına başladık. Yüzün üstünde akraba çağrılmıştı. İş çıkışı geleceklerdi. Amehbozorg mutfakta kolları sıvamış bir tür mayonezli tavuk salatası hazırlıyordu. Üstüne de bezelye taneleriyle Farsça Mehtap yazdı. Kızlar da işe giriştiler. Peynirleri tabaklara diziyor, kebap için kuzu etlerini şişe geçiriyorlardı. Hacı Baba ile Amehbozorg'un 2. oğulları Murtaza, karısı Nesteren ve 1 yaşındaki kızları Nilüfer'le birlikte geldi. Nilüfer çok cana yakın bir bebekti. Mehtap onunla oynarken Murtaza ile Nesteren de salonu balonlarla süslemeye giriştiler. Mehtap bir gün önceki felaketi unutmuş görünüyor, armağan paketlerini açacağı anı sabırsızlıkla bekliyordu. Konuklar ellerinde paketlerle evin içine doluştular. Paketler üst üste biriktikçe Mehtap'ın gözleri de irileşiyordu. Murtaza ve Nesteren Nilüfer'le birlikte dışarı çıktılar. Döndüklerinde bir sürprizle karşılaştık. Bir pasta yaptırmışlardı. Hem de bizim ısmarlamış olduğumuz pastanın tıpatıp aynısını. İyi ki de yaptırmışlar. Çünkü Macit de tam o sırada elinde bizim pasta ile kapının önünde dururken Nilüfer kaşla göz arası üzerine atıldı ve nasıl olduysa oldu, pasta yere yuvarlanıp parçalandı. Neyse ki öbür pasta sapasağlamdı. Mamal ellerini çırparak bir çocuk şarkısı söylemeye başladı. Eğlence başlamıştı. O ana kadar bu ülkede gülmeyi yasaklayan bir yasa mı var diye merak ediyordum. Daha önce çevremde hiç mutlu insan görmemiştim. O gün nasıl olduysa ailede herkes cömertçe kızımın doğum günü sevincini paylaşıyordu. Şarkılar 45 dakika kadar sürdü. Mamal ile Rıza eğlenceye kendilerini kaptırmış, neşe içinde çocuklarla ilgileniyorlardı. Sonra sanki bir işaret verilmiş gibi bu iki yetişkin insan çocuk gibi armağan paketlerinin üzerine atılıp paket açma yarışına giriştiler. Mehtap inanamayan gözlerle bakıyordu. İri iri gözyaşları yanaklarından akmaya başladı. "Anneciğim, paketlerimi açıyorlar," diye ağlıyordu. "Hiç hoş değil," dedim Mudi'ye. "Bırak da çocuk armağanlarını kendisi açsın." Mudi, Rıza ile Mamal'a bir şeyler söyledi. Homurdanarak Mehtap'ı açması için birkaç paket uzattılar. Mudi bana İran'da her zaman armağan paketlerini çocukların yerine erkeklerin açtığını anlatırken Rıza ile Mamal rengarenk paketleri açmayı sürdürdüler. Mehtap'ın üzüntüsü armağanlar önüne yığıldıkça azaldı. Ne çok şeye sahip olmuştu bir anda. Bir yığın İran malı oyuncak, ip üzerinde sallanan küçük bir melek, bir top, yüzmesi için kolluklar, üstü balonlarla süslü hoş bir lamba, pek çok giysi ve bir de yeni bebeği. O kadar çok oyuncak gelmişti ki hepsiyle birden oynaması olanaksızdı. Mehtap bebeğine sımsıkı sarıldı ama öbür çocuklar oyuncakların üstüne aç kurtlar gibi atılıp ellerine geçeni birbirlerine ve odanın bir ucundan diğerine fırlatmaya başladılar. Mehtap bir kez daha hıçkırıklara boğuldu ama bu arsız çocukları zapt etmenin olanağı hiç yoktu. Büyükler olup bitenlere aldırış bile etmiyorlardı. Mehtap bebeğini kucağında güvenceye almıştı. Yemek boyunca da surat astı durdu. Ama önüne pasta gelince yüzü yeniden güldü. İçim burkularak mumları söndürürken onu izledim. Dileğinin ne olduğunu biliyordum. Ama bunu yerine getirme olanağım yoktu. Mehtap'ın doğum gününden sonra iyice karamsarlığa gömüldüm. Eylül'e girmiştik. Tam 3 hafta önce eve varmış olmalıydık. Şimdi bir doğum günü daha vardı. İçim daralıyordu. Şiiliğin kurucusu İmam Rıza'nın doğum günüydü bu. Bu kutsal günde Şiilerin imamın mezarını ziyaret etmeleri gerekiyordu. Ancak mezar düşman ülke Irak'ta olduğundan eski başkent Rey'de bulunan kız kardeşinin mezarına gidilecekti. Tahran ile arası arabayla 1 saatlik yoldu. Aksi gibi de o gün hava çok sıcaktı. Sıcaklık gölgede 50 derece vardı. Kalın giysiler içinde tıka basa dolu bir otomobilde dayanılmaz sıcağa katlanarak 1 saat yol alacağımızı düşünerek benim için hiçbir önemi olmayan bu mezar ziyaretini yapmak istemediğimden ben gelmek istemiyorum dedim Mudi'ye. Geleceksin dedi. Komut kesindi. Ameh Bozorg'un evinde 20 kişi bir araya gelmişti ve bu insanlar topu topu 2 arabaya sığmak durumundaydı. Mehtap da benim gibi keyifsiz ve sıcaktan rahatsızdı. Yola çıkmadan önce her zamanki gibi banyoya kapandık ve duamızı yineledik. Tanrım, lütfen sağ salim eve dönebilmemiz için bize yardım et. Mudi bu kutsal ziyaret için üzerime kalın siyah çadırımı almamı söyledi. Aldım tabii. Otomobilde ben Mudi'nin kucağına, Mehtap da benimkine oturdu. 1 saatlik sıkıcı ve tozlu bir yolculuktan sonra R'ye vardık ve itişip yuvarlanarak kendimizi arabadan dışarıya, kara çadırlara bürünmüş yüzlerce insanın arasına attık. Mehtap'ı elinden tutarak kadınların ardına takıldım. Mehtap benimle gelsin dedi Mudi. Kucağıma alacağım onu. Hayır diye haykırdı Mehtap. Mudi çocuğu elinden yakaladı ama kızcağız ürkerek geri çekildi. Gelen geçen bize bakıyordu. Hayır diye bağırıyordu Mehtap avazı çıktığı kadar. O inat ettikçe sinirlenen Mudi, Mehtap'ı kolundan yakaladığı gibi elimden çekip kurtardı. Bu yetmiyormuş gibi sırtına bir de tekme attı. Yapma diye bu kez ben atıldım. Ama çador bacaklarıma dolandığından yere yuvarlandım. Bu kez Mudi öfkesini benden almak istercesine akla gelen bütün İngilizce küfürleri üzerime yağdırdı. Öfkesi karşısında elim kolum bağlı ağlamaya başladım. Şimdi de Mehtap bana yardım edebilmek için aramıza girmişti. Babası korkunç bir bakışla süzdü onu. Ardından da yüzünü öyle bir tokat patlattı ki çocuğun dudağı patladı, kanlar akmaya başladı. İran'da kan mundardır. Görüldüğü anda temizlenmesi gerekir. Ama kimse bu aile kavgasına karışmak istemiyordu. Ne Ameh Bozorg ne de başka biri Moody'nin öfkesini yatıştırmaya çalıştı. Kimi yere, kimi havaya bakıp olan biteni görmemeye çalışıyorlardı. Canı acıyan Mehtap ağlıyordu. Kucağıma alıp çadırımın ucuyla bastırarak kanı dindirmeye çalıştım. Moody hala susmamıştı. En iğrenç küfürleri sıralayıp duruyordu. Gözyaşlarımın arasından nefret dolu, bambaşka, korkunç bir görünüm alan yüz ifadesine bakıyordum. Dudağına bastırmak için buz bulmalıyız, dedim ağlayarak. Mehtap'ın kana bulanmış yüzü aklını biraz başına getirmişti. Ama pişman olmuşa da benzemiyordu. Neyse ki kendini denetleyebildi ve bir dondurmacı bulmak için çevresine bakındı. Çok geçmeden soğuk limonata ve su satan birini bulduk. Adam tozlu bir buz parçasından bir parça koparıp bize verdi. Mehtap inliyor, Moody ise söyleniyordu. Ben bir deli ile evli olmanın bilinciyle tutsak edildiğim bu ülkede onun kayıtsız şartsız tutsağı olmanın dehşetini yaşıyordum. Moody bizi eve kapatalı bir ay olmuştu ve her geçen gün doğduğu yere ait kültürün akıl almaz çekiciliğine kendini kaptırıyordu. Kişiliğinde korkunç bir değişim yaşıyordu. Her ikimizi de öldürmeden kızımı da kendimi de bir an önce bu karabasandan kurtarmalıydım. Birkaç gün sonra uzayıp giden bir öğle üstü Moody evden çıkınca özgürlüğe doğru umutsuz bir girişimde bulunmaya karar verdim. Çantama biraz para koyarak Mehtap'ı elinden tuttum ve sessizce evden çıktım. Elçilikle telefon bağlantısı kuramadığıma göre bir biçimde oraya ulaşmanın yolunu bulacaktım. Üstüme geçirdiğim manto ve ruhsarı ile bir yabancı olduğum anlaşılmayacaktı. Eyleme geçtiğimi kimseye haber vermeye niyetim yoktu. Ruhsarı ile yüzümü iyice kapattım. Gizli polis pastarların dikkatini çekmemeliydim. ''Nereye gidiyoruz anneciğim?'' diye sordu Mehtap. ''Birazdan söylerim, acele et.'' dedim. Kendimizi güvence altına almadan çocuğu umutlandırmak istemiyordum. Hangi yöne gideceğimizi bilmeden kentin kalabalığı arasında gelişi güzel ilerliyorduk. Kalbim deli gibi atıyordu. Moody kaçtığımızı anladığında kim bilir nasıl bir tepki gösterecekti. Ama geri dönmeye hiç niyetim yoktu. Onu bir daha hiç görmeme düşüncesine kendimi alıştırdıkça rahatlıyordum. Sonunda taksi durağını bulmuştuk. İçeri girip taksi çağırdık. 5 dakika sonra özgürlük yolunda ilerlemeye başlamıştık bile. Şoföre İsviçre elçiliğindeki Amerikan temsilciliğine gideceğimizi anlatmaya çalıştım. Ama ne dediğimi anlamıyordu. Annemin telefonda vermiş olduğu adresi tekrarladım. Park Avenue 17. sokak dedim. Park Avenue der demez şoförün yüzü aydınlandı ve kalabalık trafiğe dalarak ilerlemeye koyulduk. Mehtap, "Nereye gidiyoruz anneciğim?" diye yeniden sordu. "Elçiliğe gidiyoruz." dedim. Oraya doğru ilerlediğimize göre artık sözünü etmekte bir sakınca görmüyordum. Orada güvencede olacağız. Bizi evimize gönderecekler. Mehtap çok sevindi. Tahran sokaklarında yarım saat kadar dolaştıktan sonra şoför Park Avenue'de Avusturya elçiliğinin önünde durdu. Bir bekçiyle konuştu. Bekçi az ilerideki köşeyi gösterdi. Birkaç saniye sonra büyük ve modern bir beton binanın önünde indik. Tabelada İsviçre elçiliği, Amerikan temsilciliği yazıyordu. Yapı çelik parmaklıklarla çevriliydi. Önünde de İranlı bir polis nöbet bekliyordu. Taksi sürücüsüne parasını verdim ve karşılıklı konuşma aygıtının düğmesine bastım. Vınlama sesiyle açılan kapıdan Mehtap'la birlikte İsviçre topraklarına daldık. Artık İran'da sayılmazdık. İngilizce konuşan bir İranlı bizden pasaportlarımızı istedi. "Pasaportumuz yok," dedim. Dikkatle bizi inceledi. Amerikalı olduğumuza ikna olunca içeri girmemize izin verdi. Tepeden tırnağa denetimden geçtik. Artık özgür olduğumuzu düşündükçe keyiften içim içime sığmıyordu. Sonunda içeri girmemize izin verildi. Helen Balasanyan adında Ermeni asıllı İranlı bir kadın, anlayışlı bir yüz ifadesiyle bir ay süren tutsaklığımıza ilişkin öyküyü dinledi. İnce, uzun boylu, 40 yaşlarında olan Helen, çağdaş bir batılı gibi diz boyu eteğiyle şık bir takım elbise giymiş, saçlarını açık bırakmıştı. Dostça da bakıyordu yüzümüze. "Bize sığınma hakkı verin," diye yalvardım. "Sonra da bizi evimize göndermenin bir yolunu bulun." "Siz neler söylüyorsunuz?" diyerek yüzüme baktı Helen. "Burada kalamazsınız." "O eve geri dönemeyiz." "Siz İran yurttaşısınız," dedi Helen yumuşak bir sesle. "Hayır, ben Amerikan yurttaşıyım." "İranlısınız," diye yineledi ve "İran yasalarına boyun eğmek zorundasınız." Anlayışlı ama itiraz kabul etmeyen bir dille bana bir İranlıyla evlenmiş olduğum için İran uyruğuna girdiğimi anlattı. Yasal açıdan ben de Mehtap da İranlı sayılıyorduk bu durumda. Sırtımdan aşağı soğuk terler iniyordu. Ben İranlı olmak istemiyorum diye sesimi yükselttim. Amerika'da doğdum ve Amerikan uyruğunda kalmak istiyorum. Helen başını sallayarak yumuşak bir sesle, hayır dedi, kocanızın yanına dönmelisiniz. Beni döver diye bağırdım. Mehtap'ı işaret ederek ikimizi de dövecek. Helen üzgün görünüyordu ama elinden gelen başka bir şey de yoktu. Bizi o eve kapattı, dedim gözyaşlarına boğularak. Evde herkes uyurken arka kapıdan kaçmayı başardık. Geri dönemeyiz, bizi odaya kilitleyecek, başımıza geleceklerden çok korkuyorum. Amerikalı kadınların bu duruma nasıl düştüklerini anlayamıyorum diye mırıldandı Helen. Size giysi sağlayabilirim, mektuplarınızı postaya verebilirim. Ailenizi arayıp sağlığınızın yerinde olduğunu söyleyebilirim. Sizin için yapabileceklerim yalnızca bunlar. Elimden gelen başka bir şey yok ne yazık ki. Gerçek ortadaydı. Mehtap'la birlikte bu bağnaz, ataerkil düzenin yasalarına uymak zorundaydık. Elçilikte bir saat daha geçirdim. Tam bir şok halindeydim. Amerika'yı telefonla aradım. Eve dönmenin yollarını araştırıyorum diye ağladım binlerce kilometre uzaklıktaki anneme. Oradan neler yapılabilir, sen de bir araştır. Dış işleriyle ilişkiye girdim bile, dedi annem acı bir sesle. Elimizden geleni yapıyoruz. Helen, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na yazdığım mektubu hazırlamama yardım etti. İsviçre üzerinden gönderilecek olan bu mektupta zorla, kaba güce dayanarak İran'da tutulduğumu ve Birleşik Devletler'deki servetimizin buraya aktarılmasına razı olmadığımı belirttim. Helen bir takım formlar doldurdu ve Moody hakkında sorular sordu. Uyruğu üzerinde özellikle duruyordu. Moody, İran'daki devrim işlerine bulaştığından beri Amerikan vatandaşlığı konusunu erteleyip durmuştu. Helen yeşil kartını da sordu. Geri dönme işini çok geciktirirse kartın süresi bitecek ve Amerika'da doktorluk mesleğini sürdüremeyecekti. Benim asıl korkum onun burada bir iş bulması dedim. Burada doktorluk yapmasına izin verilirse tam kapana sıkışırız. Eğer bulamazsa Amerika'ya dönmeyi düşünecektir. Helen olanakları çerçevesinde bize yardımcı olduktan sonra korktuğum an gelip çattı. Oldukça sakin bir sesle artık eve dönmelisiniz dedi. Biz elimizden geleni yapacağız. Sabırlı olun. Bir taksi çağırdı bizim için. Taksi geldiğinde bizimle birlikte sokağa çıktı ve sürücüyle konuştu. Ameh Bozorg'un evinden biraz uzakta inip Moody taksiyle döndüğümüzü görmesin diye yürüyecektik. Mehtap'la kendimizi yeniden Tahran'ın sokaklarında bulduğumuzda bir koca ve babadan çok bir gardiyan gibi gördüğümüz adamın evinden başka gidecek yerimiz olmadığını düşündükçe midem buruluyordu. Kafamı toparlamaya çalıştım. Şakaklarım zonkluyordu. Çocuğu ürkütmemeye çalışarak ne babana ne de başka birine gittiğimiz yer hakkında bir şey söylemeyeceğiz, tamam mı? Dedim. Yürüyüşe çıktığımızı ve yolu şaşırdığımızı söyleyeceğim ona. Sana bir şey sorarsa sakın yanıtlama. Mehtap başını salladı. Hızla olgunlaşmak zorundaydı. Sonunda eve vardığımızda Moody bizi bekliyordu. Nerelerdeydiniz diyerek üzerimize yürüdü. Yürüyüşe çıktık diye yalan söyledim. Sonra da yolu şaşırdık. İstemeyerek buralardan çok uzaklaşmışız. Görülecek o kadar çok şey var ki dalmışız. Moody kısa bir süre söylediklerimi düşündü. Sonra benim yön bulma konusundaki ustalığımı bildiğinden gözleri ateş saçmaya başladı. Karısı tarafından kızdırılan tipik bir Müslüman erkeğiydi o anda.